Ayrım 19. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 275. Bir şekvenin yüzey lalığı, bunu kader ve 80 yıl önce başlayan bir sürecin tamamlanması olarak gördü. 14 Aralık 1922'de Maracaibo yakınlarındaki büyük bir petrol patlaması olmuştu. Bunu izleyen 3 gün boyunca günde 100 bin varil ham petrol havaya fışkırmış ve bu jeolojik olay tek başına Venezuela'yı sonsuza kadar değiştirmişti. 1930'a gelindiğinde ülke dünyanın en büyük petrol ihracatçısıydı. Venezuelalılar petrole tüm sorunlarının bir çözümü olarak bakıyorlardı. Sonraki 40 yıl içindeki petrol gelirleri Venezuela'yı dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaktan çıkarıp Latin Amerika'daki en zengin ülkelerden biri haline gelmesini sağladı. Ülkenin tüm yaşamsal istatistikleri iyileşti. Sağlık hizmetleri, eğitim, istihdam, yaşam süresi ve bebek ölümü yüzdesi. Şirketler çok iyi iş yapmaya başladılar. 1973 OPEC petrol ambargosu sırasında petrol fiyatları tavana vurunca Venezuela'nın da milli bütçesi 4'e katlandı. ET'ler işbaşı yaptılar. Uluslararası bankalar ülkeye büyük altyapı yatırımları ve endüstriyel projeleriyle kıtadaki en yüksek gökdelenlerin yapımı için çok miktarda kredi sağladılar. Sonra 1980'lerde kurumsal ET'ler geldiler. Yeni çıkmakta olan dişlerini bilemeleri için bulunmaz bir fırsattı. Oldukça büyümüş olan Venezuela, orta sınıfı çok geniş bir ürün yelpazesi için taze bir pazar oluşturmaktaydı. Ama yine de imalathane ve fabrikalara iş gücü sağlayacak çok büyük bir fakir kısım hala vardı. Sonra petrol fiyatları dibe vurdu ve Venezuela borçlarını ödeyemez duruma geldi. Bunun üzerine 1989'da IMF çok sert tasarruf önlemlere dayatarak şirketokrasiyi çeşitli yollarla desteklemesi için kara kasa baskı yaptı. Venezuelalılar buna çok sert tepki gösterdiler. Çıkan olaylarda 2000'den fazla insan öldü. Petrolün dipsiz bir destek kaynağı olarak imajı paramparça oldu. 1978 ve 2003 yılları arasında Venezuela'nın kişi başı gelirinde %40'ın üzerinde bir düşüş yaşandı. Yoksulluk arttıkça öfke de yoğunlaştı. Orta sınıf ve yoksullar arasında kutuplaşma oluştu. Ekonomileri petrol üretimine dayalı ülkelerde sıkça olduğu gibi demografilerde radikal değişiklikler meydana geldi. Batmakta olan ekonomi etkisini orta sınıf üzerinde gösterdi ve birçok kişi yoksulluk seviyesine düştü. Yeni demografiler Chavez ve Washington ile çatışma için ortamı hazırladı. Yeni başkan iktidara gelince Bush yönetimini kızdıracak önlemler aldı. 11 Eylül saldırılarından hemen önce Washington seçeneklerini değerlendirmekteydi. ET'ler başarısız olmuşlardı. Çakalları gönderme vakti gelmiş olabilir miydi? Derken 11 Eylül tüm öncelikleri değiştirdi. Başkan Bush ve danışmanları ABD'nin Afganistan'daki eylemlerini ve Irak'ın işgalini dünya kamuoyunun desteğini sağlamaya odaklandılar. Tüm bunlara ek olarak Amerikan ekonomisi de bir gerileme döneminin ortasındaydı. Venezuela arka plana atıldı. Ancak Bush ile Chavez'in bir ara kapışacakları belliydi. Irak ve diğer Orta Doğu petrol kaynakları tehdit altındayken Washington uzun bir süre Venezuela'yı göz ardı etmeyi göze alamazdı. Sıfır noktası ve Wall Street civarında dolaşmak, ihtiyar Afganlı ile karşılaşmak ve Chavez'in Venezuela'sı hakkında okumak beni yıllardır uzak durmaya çalıştığım bir noktaya getirdi. Ve son 30 yılda yaptıklarımın sonuçlarını ciddi bir şekilde bakmaya zorladı. Oynamış olduğum rolü veya bir ET olarak yaptıklarımın kızımın kuşağını çok olumsuz bir şekilde etkilemekte olduğu gerçeğini inkar edemezdim. Yaptıklarımı affettirecek eylemlerde bulunmak için daha fazla bekleyemeyeceğimi biliyordum. Yaşamımla ilgili gerçekleri, insanların şirketokrasi gerçeğini fark etmelerini ve dünyanın bu kadar büyük bir kısmının neden bizden nefret ettiğini anlamalarına yardımcı olacak bir şekilde açıklamalıydım. Bir kez daha yazmaya başladım ama bunu yaparken öyküm artık çok eskimiş gibi göründü. Bir şekilde onu güncellemeliydim. Afganistan, Irak ve Venezuela'yı ziyaret edip bu üç ülke hakkında bugünkü gözlemlerimi yazmayı düşündüm. Güncel dünya olaylarının bir ironisini temsil ediyor gibiydiler. Her biri sarsıcı politik kargaşalar yaşamış ve sonunda pek de ideal olmayan liderlerle baş başa kalmışlar. Acımasız ve despotik bir Taliban, psikopat bir Saddam ve ekonomik yönden beceriksiz bir Chavez. Ama bunların hiçbirinde şirketokrasi bu ülkelerin daha derin sorunlarını çözme çabasında bulunmamıştı. Onun yerine yaptıkları sadece petrol politikalarımızın önde duran liderleri zayıflatmak olmuştu. Birçok yönden Venezuela bunlar için de en ilginç olanıydı. Çünkü askeri bir müdahale Afganistan'a yapılmışken ve Irak için de kaçınılmaz görünürken yönetimin Chavez'e tepkisi hala bir sır olarak duruyordu. Anladığım kadarıyla mesele Chavez'in iyi bir lider olup olmamasıyla ilgili değildi. Washington'un şirketokrasinin küresel imparatorluğa yürüyüşünün önde duran bir lidere tepkisinin ne olacağıyla ilgiliydi. Ancak böyle bir yolculuğu organize etmeyi fırsat bulamadan olaylar bir kere daha araya girdi. İşim 2002 yılı içinde birkaç defa Güney Amerika'ya gitmeme neden oldu. Chavez rejimi altında iflas etmek üzere olan Venezuela'lı bir aile Amazon'a yaptığım gezilerden birine katıldı. Yakın arkadaş olduk ve öyküyü bu kez de onların bakış açısından dinledim. Chavez'i bir kurtarıcı olarak gören ekonomik yelpazenin diğer ucundaki Latin Amerikalılar ile de tanıştım. Caracas'ta oluşmakta olan olaylar biz ET'lerin yaratmış olduğu dünya ile örtüşüyordu. Aralık 2002'ye gelindiğinde gerek Venezuela ve gerekse Irak'taki durum kriz noktasına ulaşmıştı. Bu iki ülke birbirlerinin tam karşıtı olarak gelişmekteydiler. Irak'taki tüm üstü örtülü çabalar hem ET'ler hem de çakallar Saddam'ı yola getirmeyi başaramamıştı. Ve biz de şimdi son çözüm olan işgal için hazırlık yapıyorduk. Venezuela'da ise Bush yönetimi Kermit Roosevelt'in İran modelini devreye sokuyordu. New York Times'ın bildirdiği gibi yüz binlerce Venezuelalı Başkan Hugo Chavez'i devirmek amacıyla yapılan ve 28. gününe giren ülke çapındaki genel greve olan desteklerini göstermek için bugün burada sokaklara döküldüler. Yaklaşık 30 bin petrol çalışanı tarafından desteklenen grev, dünyanın 5. en büyük petrol üreticisi olan bu ülkeyi aylar sürecek bir kargaşaya sürükleme tehdidinde bulunuyor. Son günlerde grev sürecinde taraflar arasında bir çeşit eşitlik söz konusu. Bay Chavez, greve katılmayan işçileri kullanarak petrol şirketinin operasyonlarını normale döndürmeye çabalıyor. İş dünyası ve işçi liderlerinin koalisyonu liderliğindeki karşıtlığı ise grevlerinin petrol şirketini ve dolayısıyla Chavez hükümetini devireceğini iddia ediyorlar. F. CIA de aynen bu şekilde Musaddık'ı devirip yerine Şah'ı geçirmişti. Bundan daha güçlü bir benzerlik olamazdı. Sanki tarih 50 yıl sonra ürkütücü bir şekilde kendini tekrarlıyordu. 50 yıl sonra petrol daha hala belirleyici güç olmaya devam ediyordu. Chavez'i destekleyenler karşıtlarıyla çatışmaya devam ettiler. Söylendiğine göre birçok insan vurularak öldürüldü. Düzinelercesi de yaralandı. Ertesi gün yıllardır çakallarla birlikte çalışan eski bir arkadaşımla konuştum. Benim gibi o da hiçbir zaman doğrudan bir hükümet için çalışmamış ama birçok ülkede gizli operasyonlar yürütmüştü. Bana özel bir müteahhidin kendisine Caracas'ta grevler başlatıp askeri personele ki bunların çoğu Amerikalılar okulda eğitilmişlerdi, seçilmiş başkanlarını ihanet etmeleri için rüşvet verme teklifiyle geldiğini söyledi. Teklifi geri çevirmişti ama dediğine göre işi kabul eden adam ne yaptığını bilen biriydi. G. Petrol şirketleri yöneticileri ve Wall Street petrol fiyatlarında bir artıştan ve Amerikan rezervlerinde bir düşüşten korkuyorlardı. Orta Doğu'daki durum da göz önüne alındığında Bush yönetiminin Chavez'i devirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyordum. Sonra başarılı oldukları haberi geldi. Chavez devrilmişti. New York Times bu gelişmeleri tarihsel bir perspektif vermek ve görünürde Kermit Roosevelt rolünü modern Venezuela'da oynamış olan kişinin de kimliğini açıklamak için fırsat bildi. Birleşik Devletler, Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında ekonomik ve politik çıkarlarını savunmak amacıyla Orta ve Güney Amerika'daki dikta rejimlerini destekledi. Minik Guatemala'da 1954 yılında Merkezi Haber Alma Örgütü, CIA, demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için bir darbe organize etmiş ve 40 yıl boyunca da ardından gelen sağcı hükümetleri solcu isyancı gruplara karşı desteklemişti. Bu dönemde yaklaşık 200 bin sivil ölmüştü. Şili'de CIA destekli bir darbe, General Augusto Pinochet'i 1973 ile 1990 yılları arasında iktidarda tutmuştur. Peru'da kırılgan bir demokratik hükümet, hala daha bu örgütün devrik ve gözden düşmüş Başkan Alberto K. Fujimori ile onun sahtekar haber alma şefi Vladimiro L. Montesinos'u 10 yıl boyunca verilen destekteki rolünü çözmeye çalışmaktadır. Birleşik Devletler neredeyse 20 yıl boyunca Amerikan haber alma örgütü için değerli bir muhbir olan uyuşturucu tüccarı Başkan Manuel A. Noriega'yı devirmek için 1989'da Panama'yı istila etmek zorunda kalmıştı. Ve 1980'lerde İran'a nakit para karşılığı silah satmak da dahil ne gerekiyorsa yapılarak Nikaragua'nın solcularına karşı silahsız bir direniş başlatmak için gösterilen çabalar sonunda üst düzey Reagan yönetimi bürokratlarının suçlanmaları neden olmuştu. O zamanlar soruşturulanların arasında Latin Amerika'daki mücadelelerin deneyimli ismi Otto J. Wright da vardı. Bay Wright hiçbir zaman herhangi bir şekilde suçlanmadı. Kendisi sonradan Birleşik Devletler'in Venezuela Büyükelçisi olup şu anda başkan ataması ile Amerikalılar arası ilişkilerden sorumlu İçişleri Bakan yardımcısıdır. Bay Chavez'in devrilmesi onun başarısıdır. H. Eğer Bay Wright ve Bush yönetimi Chavez'e karşı yapılan darbenin kutlamalarına başladılarsa parti birdenbire kesiliverdi. Chavez şaşırtıcı bir dönüşle kontrolü ele geçirip 72 saatten az bir süre içerisinde yeniden iktidara gelmişti. İran'da Musaddık'ın aksine Chavez en üst rütbeli subayları onun aleyhine çevirmek için gösterilen tüm çabalara karşın askeri kendi etrafında tutmayı başarmıştı. Ayrıca güçlü petrol şirketi de yanındaydı. Petrolius de Venezuela grev yapan binlerce işçiye karşı durarak kendini kurtarmayı başardı. Etraf yatışınca Chavez hükümetin petrol şirketi çalışanları üstündeki kontrolünü artırdı. Askeri kendisini iade etmeye ikna edilmiş birkaç sadakatsiz subaydan arındırdı ve karşıtlarının çoğunu ülkeden çıkmaya mecbur etti. Ülke çapındaki grevi yönetmek için çakallarla işbirliği yapan Washington bağlantılı tanınmış iki muhalefet lideri içinde 20'şer yıl hapis cezası istedi. Son çözümde tüm bu olaylar zinciri Bush yönetimi için bir felaketti. Los Angeles Times'ın dediği gibi Bush yönetimi yetkilileri salı günü Venezuela Başkanı Hugo Chavez'i Venezuela'daki askeri ve sivil liderler aracılığıyla devirmeyi aylardır tartıştıklarını kabul ettiler. Yönetimin bu başarısız darbe girişimini ele alış tarzı inceleme konusu olmuştur. J. Sadece ET'lerin değil, çakalların da başarısız oldukları apaçıktı. 2003'teki Venezuela, 1953'teki İran'dan çok farklı çıkmıştı. Bunun bir haberci mi, yoksa basit bir düzensizlik mi olduğunu merak ediyordum ve bir de Washington'un bundan sonra ne yapacağını. Hiç olmazsa şimdilik. Saddam Hüseyin'in sayesinde Venezuela'da ciddi bir krizin atlatıldığına ve Chavez'in kurtulduğuna inanıyorum. Bush yönetimi Afganistan, Irak ve Venezuela ile aynı anda uğraşamazdı. Şu anda bunu yapacak ne askeri güce ne de politik desteğe sahipti. Ancak bu şartların çabuk değişebileceğini ve Başkan Chavez'in yakın bir gelecekte güçlü bir muhalefet ile karşı karşıya kalma olasılığının yüksek olduğunu biliyordum. Yine de Venezuela 50 yılda çok fazla bir şeyin değişmediğinin bir göstergesiydi sonuç dışında. 34. Ekvador'a geri dönüş. Venezuela klasik bir örnekti. Ama orada oluşan olayları seyrettikçe gerçekten önemli olan savaş hatlarının başka bir ülkede çizilmekte olduklarını farkına varıp şaşırdım. Para veya insan hayatı açısından daha fazla bir şey temsil ettikleri için değil ama genel olarak imparatorlukları tanımlayan materyalist amaçların çok ötesindeki konuları içerdikleri için önemliydiler. Bu savaş hatları banker, yönetici ve politikacı ordularının ötesini, modern medeniyetin ruhunun derinliklerine uzanıyordu. Ve benim tanıyıp sevdiğim bir ülkede ilk olarak bir barış gücü gönüllüsü olarak çalıştığım yerde oluşturuluyordu. Ekvador. 1968'de oraya ilk gittiğim yıllardan bu yana bu minik ülke şirketokrasinin tipik kurbanlarından biri haline gelmişti. Çağdaşlarımla ben ve bizim modern kurumsal eşdeğerlerimiz onu neredeyse iflasın eşiğine getirmeyi başarmıştık. Ona en zengin ailelerine yardımcı olacak projeleri gerçekleştirecek mühendislik ve inşaat firmalarımızı tutsun diye milyarlarca dolarlık kredi verdik. Sonuçta bu 30 yıl içerisinde resmi yoksulluk oranı %50'den %70'e, işsizlik ise %15'den %70'e çıkarken kamu borcu da 240 milyon dolardan 16 milyar dolara yükseldi ve milli kaynaklardan en yoksul vatandaşlara ayrılan pay %20'den %6'ya düştü. Ekvador bugün milli bütçesinin neredeyse yarısını resmen yoksulluk sınırının altında olan milyonlarca vatandaşına yardım etmek için kullanmak yerine sadece borçlarını ödemeye ayırmak zorundadır. A. Ekvador'daki durum bunun bir komplo sonucu olmadığını açıkça gösteriyor. Bu gerek demokrat gerekse cumhuriyetçi yönetimler arasında oluşan ve tüm büyük çok uluslu bankaları, birçok şirketi ve değişik ülkelerden yardım kuruluşlarını da içine alan bir süreçti. Birleşik Devletler başroldeydi ama bu işte tek başımıza hareket etmemiştik. Bu 30 yıl boyunca binlerce kadın ve erkek Ekvador'u yeni bin yılın başında kendisinin bulduğu bu sallantılı duruma getirmek için katkıda bulundu. Bazıları benim gibi yaptıklarının farkındaydılar ama büyük çoğunluk sadece kendilerini işletme, mühendislik ve hukuk okullarında öğretilenleri yapmışlar ya da sistemi kendi açgözlü örnekleri ve onu sürdürmeye yönelik ödül ve cezalarla gösteren benim yapımdaki patronların yollarından gitmişlerdi. Bu katılımcılar oynadıkları rolü en kötüsünden şefkatli olarak görüyorlardı. En iyimser bakış açısından ise yoksul bir ülkeye yardım ediyorlardı. Her ne kadar bilinçsiz, kandırılmış ve birçok durumda kendilerini kandırmış da olsalar, bu oyuncular gizli bir komplonun elemanları değillerdi. Tersine, dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en kurnazca ve etkili emperyalizm biçimini destekleyen bir sistemin ürünüydüler. Hiç kimse rüşvetle satın alınabilecek ya da tehditle korkutulabilecek insanları arayıp bulmak zorunda kalmadı. Onlar zaten şirketler, bankalar ve devlet kurumlarında çalışıyorlardı. Rüşvetler, maaşlar, primler, emeklilik fonları ve sigorta poliçelerinden oluşuyordu. Tehditler ise toplumsal değerler, dost baskısı, çocukların eğitimleri ve gelecekleriyle ilgili dile getirilmeyen sorulara dayanıyordu. Sistem harika bir şekilde başarılı olmuştu. Yeni bin yıl geldiğinde Ekvador iyice kapana kısılmıştı. Artık avucumuzdaydı. Aynen bir mafya babasının kızının düğününü ve küçük iş yerini finanse ettiği adamı avucuna almış olması gibi. Her iyi mafiosi gibi biz de beklemiştik. Ekvador'un yağmur ormanlarının altında bir petrol denizinin yattığını ve bir gün sıranın bize de geleceğini bildiğimizden sabırlı olabilirdik. 2003 yılının başlarında Subaru Outback'imin içinde Quito'dan Shell'in orman kasabasına giderken o gün gelmişti bile. Chavez, Venezuela'da kontrolü yeniden ele geçirmişti. George W. Bush'a karşı gelmiş ve kazanmıştı. Saddam ise inatla tutumunu değiştirmiyor ve istila edilmeyi bekliyordu. Petrol stoklarımız neredeyse son 30 yıldaki en düşük seviyelerindeydi ve ana sağlayıcılarımızdan daha fazlasını alabilme olasılığı da pek iyi görünmüyordu. Ve dolayısıyla şirketokrasinin bilançolarının sağlığı da. Bir koza ihtiyacımız vardı. Ekvador'dan diyetimizi istemenin vakti gelmişti. Pastaza Nehri üzerindeki o ucube barajının yanından geçerken Ekvador'daki savaşın dünyanın zenginleri ile yoksulları ya da yararlanan ile yararlanılan arasındaki klasik mücadele olmadığını farkına vardım. Bu savaş hatları sonunda bir medeniyet olarak kim ve ne olduğumuzu tanımlayacaklardı. Bu minik ülkeyi Amazon yağmur ormanlarını petrol şirketlerimize açması için zorlamak üzereydik. Bunun sonucunda ortaya çıkacak yıkım ise inanılmaz olacaktı. Eğer alacağımızı tahsil etmek konusunda ısrarcı olursak, bunun sonuçları onları ölçebilme becerimizin çok ötesine geçecekti. Bu sadece yerel kültürlerin, insan yaşamlarının ve yüz binlerce hayvan, sürüngen, balık, böcek ve bazıları, belki de birçok hastalığın henüz keşfedilmemiş tedavisini içeren bitki türünün yok edilmesiyle ilgili değildi. Ya da yağmur ormanlarının endüstrilerimiz tarafından üretilen ölümcül sera gazlarını emmesi, yaşamımız için gerekli olan oksijeni yaymaları ve dünyanın içme suyunun çok büyük bir yüzdesini sağlayan bulutların oluşmalarına olanak sağlamaları da değildi. Bu, ekolojistlerce böyle yerleri kurtarmak için öne sürülen tüm standart argümanların ötesinde ruhumuzun derinliklerine kadar işleyen bir şeydi. Eğer bu stratejiyi takip edersek Roma İmparatorluğundan çok önce başlamış olan emperyalist bir modele devam ettirmiş olacaktık. İsareti reddediyoruz ama küresel imparatorluğumuz Romalılardan ve bizden önceki tüm sömürgeci güçlerden daha fazla sayıda insanı köleleştiriyor. Ekvador'da bu kadar dar görüşlü bir politika güdüp sonra da toplumsal vicdanımızla nasıl barışık yaşayabileceğimizi merak ediyordum. Subaru'nun canından, And dağlarının ormandan arınmış yamaçlarına, barış gücü günlerimde tropik bitkilerle dolu bir alan, bakarken birdenbire farkına vardığım bir şey beni şaşırttı. Ekvador'un önemli bir savaş hattı olarak bu görünümünün tümüyle kişisel olduğunu ve aslında çalıştığım bir imparatorluk tarafından arzu edilen kaynaklara sahip her ülkenin eşit önemde olduğunu fark ettim. Ekvador'a 1960'ların sonunda burada geçirmiş olduğum ve masumiyetimi kaybettiğim günlere dayanan özel bir bağım vardı. Ancak bu öznel benim kendi tercihim olan bir şeydi. Evet, Ekvador yağmur ormanları içlerinde yaşayan yerliler ve diğer tüm yaşam türleri gibi değerliydiler ama İran çöllerinden ve Emin'in bedevilerinden daha değerli değil. Ya da Java'nın dağlarından, Filipin sahillerinden, Asya steplerinden, Afrika savanalarından, Kuzey Amerika ormanlarından, Arktik buz örtüsünden ya da diğer yüzlerce tehlike altındaki yerden daha kıymetli değil. Bunların her biri bir savaş hattını temsil etmekte olup, her biri bizleri kişisel veya toplumsal ruhlarımızın derinliklerine inip kendimizi sorgulamaya zorlar. Aklıma tüm bunları özetleyen bir istatistik geldi. Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde yaşayan 1/5'inin gelirinin, en fakir ülkelerdeki 1/5'inin gelirini oranı 1960'da 31'den 1995'te 74'e 1'e çıkmıştı ve hala Dünya Bankası, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, IMF, bankalar, şirketler ve hükümetler gibi uluslararası yardım faaliyeti içinde olanlar bize işlerini yapmakta olduklarını ve ilerleme kaydettiklerini söylemeye devam ediyorlar. İşte yine Ekvador'da savaş hatlarından sadece biri olan ama benim kalbimde özel bir yer tutan ülkedeydim. 2003 yılıydı, adında Barış olan bir ABD kuruluşunun bir elemanı olarak buraya ilk gelişimden 35 yıl sonra, bu defa 30 yıldır çıkmasına yardımcı olduğum bir savaşa engel olmaya çalışmak için gelmiştim. Afganistan, Irak ve Venezuela'daki olayların bizi yeni bir çatışmaya girmekten alıkoymaya yeterli olacağı düşünülebilirdi. Ama Ekvador'daki durum çok değişikti. Bu savaşın Amerikan ordusuna ihtiyacı yoktu. Çünkü sadece mızrak, pala ve namludan dolma tek atımlı tüfeklerle donanmış birkaç bin yerli savaşçı tarafından yürütülecekti. Modern Ekvador ordusuyla bir avuç Amerikan özel kuvvetleri danışmanı ve petrol şirketleri tarafından kiralanıp çakallar tarafından eğitilmiş paralı askerler karşı karşıya gelecekti. 1995'te Peru ile Ekvador arasındaki çatışma gibi bu da Birleşik Devletler'deki birçok insanın hiçbir zaman duymayacağı bir savaş olacaktı ve son olaylar böyle bir savaşın çıkma olasılığını artırmıştı. 2002 Aralık ayında petrol şirketi temsilcileri yerel bir topluluğun işçilerinden bir grubu rehin aldıkları suçlamasında bulundu. Bu işe bulaşan savaşçıların muhtemelen El-Kaide bağlantılı terörist bir gruba ait olduklarını öne sürüyorlardı. Petrol şirketinin sondaj çalışmalarına başlamak için hükümetten henüz izin almamış olması meseleyi özellikle karmaşık bir hale getirmişti. Ancak şirket işçilerinin sondaj öncesi incelemelerde bulunmaya hakları olduğunu iddia etti. Birkaç gün sonra yerel grupların öyküyü kendi yönlerinden anlatarak kesinlikle karşı çıktıkları bir iddia. 19. ayrımın sonu. Sayfa 288.